Ayrım 39. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 334. Sabaha karşı kanama geçiren Bay Mustaki, öğle saatlerinde bulundu. Ünlü doktorun sabah servisinde kapıyı açmaması üzerine meraklanan ve saatler geçtiği halde arabasının kapı önünde durduğunu gören kapıcı Mevlüt, durumu cerrahın yakın ahbabı Sevinç Hanım'a bildirmiş. Yaşlı kadın Bay Mustaki'nin verdiği anahtarla kapıyı açtığında, adamı yatak odasında, yüzüstü yere kapaklanmış, bedeninin bir tarafı tutmaz bir halde bulup hastaneye kaldırmıştı. Yaşar Bey'in iki çocuğu da derhal Amerika'dan geldi. Adamın durumu ağırdı, ameliyat için çok geç kalınmıştı. Ünlü cerrah Amerikan Hastanesi'nin reanimasyon bölümünde 3 ay yattı. Birkaç çeşit sigortası bulunmasına rağmen tedavisi çok masraflıydı. Zaten hastanede kalmasının bir sonu da yoktu. İyileşmesi mümkün görünmüyordu. New York'ta yaşayan oğlu işine dönmek zorundaydı. 2 hafta sonra gitti. Chicago'da yaşayan kızı Sarah Steinberg ise babasının durumunu takip etme görevini üstüne aldı. Evin bir odasını yoğun bakım ünitesi haline getirdi. Profesyonel bir hemşire ve hasta bakıcı tuttu. Babasının iyi bakıldığından emin oluncaya kadar yanında kaldı. Daha da kalacaktı. İstanbul'u çok özlemiş, Şişli Terakki'den arkadaşlarını arayıp bulmuştu. Onlarla gezip dolaşıp hasret gideriyordu. Ama Alman Yahudisi kocası trafik kazası geçirip bacağını kırınca Amerika'ya dönmek zorunda kaldı. Chicago'daki işlerini yoluna koyar koymaz geri gelip babasının yanında kalmayı, kendine bir hayat penceresi de İstanbul'da açmayı hayal eden Sarah, çok istemesine rağmen gelemedi. Durmadan bir aksilik çıktı. Önce yeni bir ev aldılar, bir süre eksik gedik nedeniyle taşınmaları uzun sürdü. Tam gelecekti, büyük kızı bebeğini düşürdüğü için depresyona girdi, yanında kalması gerekti. Büyük kızı Badire'ye atlattı, normale döndü. Ama beklenmedik masraflarından bunalan Sara, ucuz bilet çıksın diye beklerken, bu kez Türkoloji eğitimi gören ve Türkçe-İngilizce yayımlanan dergilere, Türk American'da da kısa hikayeler çeviren küçük kızı Daisy'nin uyuşturucu kullandığını öğrendi, mahvoldu. Daisy Fresno'da bir kliniğe yattı. Sara kızının yanına gitti. Tedavisi boyunca Fresno'da kaldı. Bundan sonra giderim, şundan sonra giderim derken aradan uzun zaman geçti. 4 yıl boyunca bir türlü İstanbul'a gelemedi, babasını hep telefonla takip etti. Filipinli Rufa'nın çığlığı üzerine daireye koşan Mevlüt, Yaşar Mustaki'nin ölmüş olduğunu anlamıştı. Epeydir beklenen bir durumdu, hiç telaşa kapılmadı. Sarah Steinberg'ün tembih ettiği gibi, önce Yaşar Bey'in Amerikan Hastanesi'ndeki doktorunu, ardından Bayan Sara diye hitap ettiği Sarah Steinberg'ü aradı, babasının öldüğünü bildirdi. Panik kraliçesi Rufa, kendisine iş bulan şirketi telefonla arayıp, gözyaşları içinde durumu anlatırken, Mevlüt, Yaşar Bey'in değerli resimler, antikalarla süslü evini alıcı gözle inceliyor, İyi para edeceğini bir bakışta anladığı eşya için Ömer Çakır'dan ne kadar koparabileceğini kestirmeye çalışıyordu. Babasını defnetmek için gelecek olan Sarah Steinberg'ün eşyaların çoğunu kendisine vereceğinden hiç kuşkusu yoktu. Refet Bey apartmanından gelip geçen birçok evlat, ölen anne ve babalarının ev eşyasıyla fazla ilgilenmemiş, kendilerince değerli bulduklarını seçip kalanları Mevlüt'e bırakmışlardı. O da hepsini Ömer Çakır'a okutup yolunu bulmaya alışmıştı. Boktan talihine İngilizce küfreden Rufa'nın eşyalarını toplamasını izlerken, şeytan Mevlüt'e Sarah Steinberg'ü beklemesine gerek olmadığını, mesela şu 7 kollu gümüş şamdan menorayı veya numaraları İbranice masa saatini şimdiden alıp gidebileceğini söylese de şeytana uymayarak çok akıllılık etmişti. Çünkü Hürriyet gazetesine çeyrek sayfa ölüm ilanı vererek babasının cenaze törenine yurt içi ve dışından tüm dost ve akrabalarının, öğrencilerinin, hatta bazı hastalarının katılmasını sağlayan Sarah Steinberg, evdeki tuzluktan ayakkabı çekeceğine kadar her bir eşyanın varlığından haberdardı. Neyi ne yapacağını gelir gelmez planlamış, birkaç ay önce Horhor'daki dükkanını Nişantaşı'na taşıyarak Haymon Yener'e rakip olan antikacı Mesut Hürel'le Mevlud'un aklının almayacağı kadar iyi bir paraya anlaşmıştı. Mevlud, yaşlı bir apartman sakininin telefon faturasını yatırmak için bankaya gitmişti. Döndüğünde Bayan Sara'nın yanında kıranta bir adamla kapının önüne yanaşmış gıcır gıcır bir kamyonun başında dikildiğini, hamallara eliyle koluyla işaret ederek babasının eşyasının götürülmesine nezaret ettiğini görünce başından aşağı kaynar sular döküldü. Kadın evde iğne bile bırakmamış, ne var ne yoksa antikacı Mesut'a okutmuştu. Dereyi görmeden paçaları sıvayıp Yaşar Mustaki'nin eşyasını satmak üzere pazarlık yaptığı eskici Ömer Çakır da tam o sırada geldi. Kamyona doldurulan antikaları görünce Ömer'in de içi gitmişti. Kaça sattığını sormak, hatta punduna getirip birkaçına fiyat vermek için Sarah Steinberg'le iki kelime konuşmak istedi. Antikacı birdenbire kapı önüne kamyonu çektirdiği yetmezmiş gibi, bir de Mercedes'ini park etti diye kendisini azarlamaya kalkışan yönetici Tijen Hanım'la kapışınca buna fırsat bulamadı. Volkswagen Golf'üne yine kapı önünde yer bulamayan kadın, cüssesine hiç uymayan incecik sesiyle kaldırımı gösterip "Çekeceksiniz efendim arabanızı, ben bu apartmanda oturuyorum, buraya park etmek benim hakkım. Gidin nereye koyarsanız koyun" diyerek antikacının sinirlerini bozuyordu. Müşterisi Sarah Steinberg'e ayıp olmasın diye alttan alan, yarım saat sonra gideceğini söyleyen Mesut Hürel, kadının "İyi vallahi, Allah'ın eskicisinin keyfini bekleyeceğiz" diye söylendiğini duyunca kıpkırmızı kesildi. Kadına "Kime eskici diyorsun ulan sen, senin yedi sülalenin satın alırım ben, anladın mı?" diye bağırarak üstüne yürüdü. Boyun damarları şişmiş, tükrüğü dudaklarına yapışmıştı. Mesut Bey'in bu ani öfkesinden tırsan Tijen Hanım karşılık vermeye cesaret edemedi. Ama iyice alçalttığı sesiyle vır vır vır söylenmeye devam ederek yer aramak üzere arabasına binip gitti. Mevlut antikacının park yeri manyağı Tijen Hanım'ı paralamasını büyük bir zevkle izlerken, bu öfkeli adamın yanında Sarah Steinberg'le konuşmaya cesaret edemeyen Ömer Çakır, "Sıçtın ulan günümün içine, yiyemeyeceğin bokun başına ne geçiyorsun?" diyerek hıncını Mevlut'tan aldı. Mevlud'un hayal kırıklığına uğramış olmasına hiç aldırmayan Sara, bir emlakçı ile anlaştığını, daireyi kiraya vereceğini söyleyerek, Sevinç Hanım'ın ölümünden sonra Mevlud'a intikal eden anahtarı geri istedi. Dairenin kiraya verilmesinden de bir çıkar elde edemeyeceğini anlayan Mevlud'un canı iyice sıkıldı, cebindeki anahtarı kadının suratına çarptı. Kırgındı, öfkeliydi. Onca sene her hizmetlerine koşmuş, yeri geldiğinde felçli adamın başında bile beklemişti. Gördüğü karşılık bu mu olacaktı? Kapıcının öfkeli tutumuna anlam veremeyen Sarah Steinberg, babasının evini bir daha dönmemek üzere terk edeceği gün, Mevlut'tan taksi çağırmasını istedi. Mevlut araladığı kapıdan başını uzatıp kendisinden hala yüzsüzce hizmet bekleyen kadına, "İşim var benim, taksi maksi çağıramam" diye bağırıp kapısını kapattı, bir güle güle bile demedi. Baba evinin kapısını çekip çıkan Sara, yoldan çevirdiği bir taksiye yedi kollu şamdan menorayı, babasının hatırası resimleri, daha başka değerli bulduğu ufak tefeyi doldurup havaalanına giderken, genç ressam Yalın Tağmaç, Şekip Sami'nin dış cephe sıvası formüllerini içeren teksir kağıtlarını inceliyor. Anneannesinden kalma tilki kürkünden bir manşonla yan yana getirip yeni yapıtını tasarlıyordu. Tavanını cam kaplatarak şahane bir atölye haline getirdiği dairede, manşondan kırptığı kürk parçaları ve Şekip Sami'nin dış cephe sıvası formüllerini içeren kağıtları kullanarak hazırladığı yapıt, sevgilisi Ebru Başusta'nın en beğendiği işi oldu. Yalın yapıtının amacının bütün ile parça arasındaki tartışmalı ilişki olduğunu söylüyorsa da, asıl tartışmalı olan ortaya çıkan işin bu cümleyle alakasıydı. Derdinin ne olduğu anlaşılmadığı halde görenlerin anlamış, hatta dahiyane bulmuş gibi incelediği çalışmada, Yalın'ın doğal boyalar kullanarak yaptığı desenler gerçekten çok güzeldi. Genç sanatçı, zavallı Şekip Sami'nin dış cephe sıvası formüllerinin tam göbeğinde yer aldığı işini, izafiyet gibi demode olmuş bir isim vererek açtığı ilk sergiye koydu. Genç ressam, plastik sanatların kendi ülkesindeki durumundan bir haberdi. Meslektaşlarının Avrupa'dakilerle yarışacak yeterlilikte olmasalar da, bilgiçlikte kimseden aşağı kalmadıklarının, izafiyet başta olmak üzere yapıtlarına koyduğu yin-yang veya kuantumun sonu gibi adlarla dalga geçtiklerinin farkında değildi. Gerçi olsa da aldırmayacak kadar kendine güveniyordu. Öte yandan genç meslektaşları kısa sürede çark edip delice kıskandıkları genç ressamın dostluğunu kazanmak için çırpınmaya başladılar. Çünkü köklü ve ünlü bir aileye mensup olan Yalın Tağmaç'ın İtalya'da önemli bir etkinlikte umut veren genç sanatçı seçildiğini öğrenen sanat camiası duayenleri, henüz doğru dürüst bir işini görmeden çocuğu bağırlarına basmışlar. Sanat kanonunun oy birliğiyle işaret ettiği ressam hakkında yazılar, çiziler çıkmaya, dergilerde kendisiyle söyleşiler yapılmaya başlanmıştı. Bu yoğun ilgide üst düzeyde bir zevke sahip Yalın Tağmaç'ın soy ağacının parlaklığının yanı sıra çok iyi fotoğraf veren, yakışıklı bir yüze sahip olmasının da büyük etkisi vardı. Gerçi yeteneksiz bir sanatçı bozması değildi. Ciddiye alınır bir sanat anlayışı, özgün bir tarz sahibiydi. Ama ecüş bücüş biri olsa, isterse Osmanlı Hanedanı'nın yaşayan üyesi veya postmodern Leonardo olsun, dergi kapaklarında yer almasının zor olduğunu o da biliyordu. Bu nedenle asıl sermayesine, yüzüne çok iyi bakıyordu. Floransa'dan döndüğünde eski arkadaş çevresinden pek az kişiyi bulabilmiş, ne yapacağını bilemeden ortalıkta dolanırken umutsuzluğa kapılmıştı. Ama bir arkadaşının Boğaz'ın ayaklar altına serildiği terasında verdiği mangal partisinde tanıştığı ve hemen o gece çıkmaya başladığı Ebru, Yalın'ı umutsuzluktan kurtarmakla kalmadı, sevgilisini hiç vakit geçirmeden, daha öğrenciliği döneminde sempatisi ve yetenekleriyle kendini kabul ettirdiği sanat çevresine soktu. Tanınıp ilgi görmesini sağlayacak o muhteşem fotoğraflarını çekti. Yalın Tağmaç'ın Bay Ebru Başusta portrelerini gören herkes, istisnasız kim bu çocuk diye soruyor, Ebru'ya da varlığında Allah vergisi bir seksapel bulunan, özellikle kadınlarda derin bir sevme hissi uyandıran Yalın'ı cilalayıp parlatmak kalıyordu. Daha ortada elle tutulur bir yapıtı yokken, kıskanç meslektaşlarının anlayamadığı bir şekilde üne kavuşan Yalın'ın, Besim Varlığın galerisinde açılan ilk sergisi çok tantanalı oldu. Küratörler, eleştirmenler, sanat yazarları, galericiler, koleksiyonerler ve gazetecilerden oluşan çok seçkin bir kitle salonu doldurmuştu. Yalın'ın boşanmış oldukları halde bu durumlarda evlatlarına karşı görevlerini asla ihmal etmeyerek yan yana gelen annesi Sevda Hanım'la babası Erel Tağmaç, sanki ilk sergisini açmış genç bir sanatçının değil, Andy Warhol'un anne babasıydılar. Kırmızı şarap dolu balon kadehleri ellerinde, gururdan çatlayacak şekilde salonda geziniyorlardı. Açılışa her ikisi de evli olmadıkları ama birlikte yaşadıkları kişilerle gelmişlerdi. Anne, baba, annenin erkek arkadaşı ve babanın kadın arkadaşından oluşan bu çok medeni dörtlü, birbirleriyle düşman çatlatırcasına kahkahalar atarak sohbet ediyorlar, Yalın'ın çilli kız arkadaşı Ebru'ya iltifat etmekte yarışıyorlardı. Serginin İstanbul'da yaşayan sanat düşkünü birçok yabancının dışında bir de diplomat konuğu vardı. Ruh Sağlığı Hastanesi'nin erkek melek güzelliğindeki hastası Barış Bakış'ın annesi, siyasi baş uzman Veda Alkan'ın fırsat buldukça aşk yaşadığı Romanya Elçiliği Maslahat Güzarı Emil Pavulescu o gün İstanbul'daydı. Osmanlı tarihçisi ve Boğdan prensi Dimitri Kantemir'in adının verildiği Romanya Kültür Merkezi'nde bir toplantıya katılmıştı. Ertesi gün Ankara'ya dönecekti. Aralarında Besim Varlık'ın da bulunduğu birkaç galerici, Türkiye ile Romanya arasında kültür alışverişi başlatmak amacıyla bir ortak sergi projesini konuşmak üzere Dimitri Kantemir Kültür Merkezi'ne gelmişlerdi. Orada Emil Pavulescu ile tanıştılar. Besim Varlık, diplomata sergisini açmaktan onur duyduğu genç yetenek Yalın Tağmaç'tan söz etti. Adamı sergi açılışına davet etti. Emil Pavulescu o akşam İstanbul'a her gelişinde romantik bir gece geçirmek adetinde olduğu, bütün çabalara rağmen dışişleri camiasının adını öğrenmeyi başaramadığı hoş hanımefendiyle Yutaka adlı bir Japon restoranında yemek yemeyi, ardından yine her zaman yaptığı gibi hoş hanımefendi ile birlikte divan otelindeki odasına çıkmayı planlamıştı. Uzun ve şehvetli bir geceden sonra sabah uçağa yetişip Ankara'ya dönecekti. Ancak diplomatın hevesi kursağında kaldı. Hoş hanımefendinin kocasının yurt dışı seyahatini kısa keseceği tutmuş, kadın telefonda özür dileyerek buluşmayı belirsiz bir zamana ertelemek zorunda kalmıştı. Ankara'da bu hoş hanımefendi hakkında rivayet muhtelifti. Diplomat takımı İstanbul Sosyetesi'nin verdiği gayri resmi partilerde, Pavulescu ile samimi hallerde birkaç kez görülen ve çok hoş olduğu söylenen bu kadının kim olduğunu merak ediyor. Pavulescu da söylentileri işine geldiği gibi kullanıyordu. Camia ikiye bölünmüştü. İstanbul'da dillerde dolaşacak kadar hoş bir hanımefendiyle filan karşılaşmayan bazı kişiler böyle bir kadın olmadığını iddia ediyorlar. Ankara'daki elçilik aleminin tartışmasız en karizmatik ve yakışıklı diplomatının niye böyle hayali bir karakter uydurmaya gerek gördüğünü anlayamadıklarını söylüyorlardı. Bazıları ise Emil Pavulescu'yu İstanbul'da Yutaka restoranda hoş hanımefendiyle yemek yerken, hatta divan otelinin asansörüne binerken görmüşlerdi. Böyle bir kadının var olduğundan emindiler. Ama neyin nesi, kimin fesi olduğunu deli gibi merak ediyorlardı. Karizmatik ve yakışıklı diplomat, çevresinde örülen bu gizemli kadın efsanesini beslemek için elinden geleni yapsa da, aslında ortada öyle çok da merak edilecek bir şahsiyet yoktu. Hoş hanımefendi, belli bir yaşı geçtikten sonra mankenliği bırakıp zengin bir koca bularak ortalıktan çekilen eski bir güzellik kraliçesi Harika'dan başkası değildi. Gerçekten de dikkat çekecek kadar güzel bir kadın olmakla birlikte, alt sınıftan bir aileden geldiği, mesleğinde pek de parlak, öne çıkan biri olmadığı için İstanbul Sosyetesi'ne dahil olmasını sağlayacak üst düzeyde bir sanayici tavlayamamış, Romanya ve Kıbrıs'ta açtığı kumarhanelerde karanlık işler çeviren, kendi düğününde şarkıcılara demetle dolar saçacak kadar görgüsüz bir öküz olan Arslan Özyılmazer'le evlenmişti. Yazışmalarda adındaki R harfinin unutulması halinde olay çıkaracak kadar kendine dönük, adıyla kafayı bozmuş bir kişi olan kumarhaneci Arslan Özyılmazel, amcaoğlu Maserati Reşat'la bile bu R harfi yüzünden kapışmış, Kıbrıs'ta ortak açacakları bir kumarhanenin belgeleri hazırlanırken, "Lan bir R işte, olsa ne olur, olmasa ne olur" dediği için sözleşmeyi yırtıp atmıştı. Aslında bu işin bahanesiydi. Ortaklık konusunda görüşmeleri ilerledikçe, sanki kendisi sütten çıkma ak kaşıkmış gibi Reşat'ın pis bir düzenbaz olduğunu anlayan Arslan, anlaşmayı bozmak için sudan bir sebep arıyordu. Belgelerde unutulan R harfini fırsat bildi. İki kuzenin Silivri'deki kapışması söz düellosuyla başladı. Maserati Reşat'ın adamı, taze bodyguard Mustafa Keklik, elini hemen beline patronunun verdiği Glock'a atmış, Alesta bekliyordu. Amca oğullarının kavgası her iki tarafında birbirlerine sıktıkları, Allah'tan kimseye denk gelmeyen, daha doğrusu getirmek istemedikleri kurşunlarla sona erdi. İki kuzen, "Bir daha yüzüne bakarsam ecdadımı siksinler" tarzında küfürlerle her türlü iş ve akrabalık ilişkilerini kestiler. Ama Arslan Özyılmazel, Reşat'tan çok daha kuvvetli ve akıllı çıktı. Kumarhane ile başladığı işi ithalat ihracatla iyice büyüttü. Maserati Reşat ise ülke içinde ufak çapta bir kumarhaneci ve haraççı olarak kaldı. 39. ayrımın sonu, sayfa 342.